Merhaba kıymetli dinleyiciler. Orta Asya'dan Balkanlara Türk Dünyası başlıklı yayınımızla tekrar birlikteyiz. Ben İlker Limon.
Ben Taner Karakuzu.
Yayınımıza hoş geldiniz.
Sefalar getirdiniz. Geçtiğimiz 2 hafta boyunca Balkan kavramı üzerine oldukça yoğun tartışmıştık İlker. Peki bu hafta neler yapıyoruz?
Bu hafta dünya tarihinin en dinamik, en zengin ve aynı zamanda en karmaşık bölgelerinden biri olan Balkanlara doğru tarihsel bir yolculuğa çıkacağız Taner.
Programımızın amacı Balkanların sadece coğrafi bölge olmanın ötesinde dünya tarihine ve medeniyetine olan katkısını, burada yaşayan halkların kültürel çeşitliliğini ve bölgenin tarihi boyunca şekillenen siyasi, sosyal ve ekonomik yapısını derinlemesine de ele alacağız. Ancak bunu geniş çerçevede değil, daha dar, daha özetler bir halde sizlere sunacağız.
Aynı zamanda Balkanlar tarihi boyunca hem bir köprü hem de bir sınır olan söz konusu coğrafyanın antik Traklardan Roma İmparatorluğuna, Bizans'tan Osmanlı'ya kadar olan pek çok medeniyetin bu topraklarda iz bıraktığını görmekteyiz. Dolayısıyla bugün bu etkileri akademik bir perspektif açısından inceleyeceğiz.
Bu programlarda Balkanların geniş ve dar anlamda coğrafyasını, burada yaşamış ilk halkları, Roma ve Bizans etkilerini, Osmanlı dönemindeki kültürel ve siyasal dönüşümleri, bağımsızlık hareketlerini ve modern döneme kadar uzanan tarihsel sürecini detaylı bir şekilde bu haftadan başlayarak önümüzdeki birkaç hafta boyunca dilimiz döndüğünce izah edeceğiz.
Ayrıca bu bölgede tarih boyunca iz bırakmış önemli şahsiyetlerden de bahsedeceğiz. Örneğin Büyük İskender'den Fatih Sultan Mehmet'e, Aziz Kiril'den Skanderbeg'e kadar birçok Balkanlarda iz bırakmış isim söz
Buna
konusu.
Atilla'yı da ekleyebiliriz.
Tabii Atilla'dan da bahsedeceğiz. Öyleyse programımıza başlayabiliriz.
Öncelikle İlker, yüksek lisans tezim Balkanların jeopolitiğiydi. Bu doğrultuda Balkanların coğrafyası ve stratejik önemine ilgili kısa bir özet geçer misin bize?
Tabii Balkanlar Avrupa'nın güneydoğusunda yer alan ve üç büyük denizle çevrili olan ki bu denizler Adriyatik, Ege Denizi ve Karadeniz'dir. Bir yarımada görünümündedir. Bu coğrafi yapı tarih boyunca Balkanları sadece bir yerleşim bölgesi değil, aynı zamanda doğu ile batıyı, kuzey ile güneyi bağlayan bir ticaret ve göç koridoru haline de getirme özelliğine sahiptir.
Ben burada bir ek yapmak istiyorum İlker. Özellikle Via Egnata gibi yollar Roma döneminde olduğu gibi Osmanlı döneminde de ticaretin ve askeri lojistiğin merkezi durumundadır. Balkanların geniş anlamdaki sınırları Slovenya'dan Türkiye'nin Trakya bölgesine, dar anlamdaki sınırları ise Balkan dağları ve çevresindeki bölgelere dayanmaktadır.
Kuşkusuz. Dolayısıyla bu beşeri coğrafya açısından bakıldığında Balkanlar dünyanın en karmaşık etnik yapılarına ev sahipliği yaptığını da göstermektedir. Arnavutlar, Türkler, Boşnaklar, Sırplar, Bulgarlar, Yunanlar, Makedonlar ve daha birçok halkı bu bölgede rastlamak mümkün. Bu etnik çeşitlilik zaman zaman kültürel zenginliğin kaynağı olarak görülmekle beraber aynı zamanda da bu kadar çeşitlilik beraberinde kaçınılmaz olarak çatışmaya getirdiğine tarih şahitlik etmiştir.
Geçtiğimiz hafta Balkanlaşma kavramını bu minvalde değerlendirebiliriz. Bir önceki programda hatırladığınız üzere Balkanlaşma kavramı üzerinde de durmuştuk. Şimdi İlker, tarihin derinliklerine biraz inmek istiyorum. Balkanlarda ilk yerleşimciler kimlerdi ve bu halklar arasında nasıl bir kültür yarattı?
Balkanlarda bilinen ilk yerleşimciler Traklardır. Balkanların en eski ve en geniş topluluklarından biri olarak karşımıza çıkmakta. Milattan önce 2000'li yıllarda itibaren bu bölgede yerleşik hayata geçtikleri bilinir. Trakların kültürü, özellikle sanat ve metal işçiliği alanındaki ilerleyişleri zamanının çok çok ilerisindeydi. Bazı arkeolojik kazılarda da altın ve gümüş takılar, onların bu zanaat işlerinde ne kadar usta olduklarını gözler önüne seren kanıtlar arasında gösterilmektedir.
Ben burada bir örnek vereyim İlker. Kazandık'ta bulunan Trak Mezarlığı, onların sanatsal ve dini zenginliğini yansıtan önemli arkeolojik kanıtlar olarak karşımıza çıkmakta. İlker, Traklar hakkında kısıtlı bilgiye sahip olmamıza rağmen yapılan çalışmalarda, özellikle sonradan kaleme alınan yazılarda Trakların dini inanışları hakkında oldukça önemli bulgular karşımıza çıkıyor. Bu konuyu kısaca özetler misin?
Bu konuda şunu söyleyebilirim. Traklar doğayla uyumlu bir inanç sistemine sahiptiler. Tanrıları genellikle doğa unsurlarıyla ilişkiliydi. Ve en ünlü tanrıları olan Saba Ziyos, gökyüzü ve savaşla ilişkili olan tanrılarıydı. Ayrıca Orfeus efsanesinin kökenin de Trak kültürüne dayandığı düşünülmektedir. Bu onların mitolojiye olan katkılarını da gösteren bir örnektir.
Şimdi İlker, yine Balkanların kadim halklarından biri olan İlyrianlılara geçelim. Onlar hangi alanlarda ön plana çıkmışlardır?
İlyrialılar Adriyatik kıyılarında yaşamış bir halktı ve denizcilikte oldukça ileriydiler yaşadıkları dönemde. İlyrialı korsanlar Roma dönemine kadar Akdeniz'de büyük bir tehdit oluşturmuşlardır. İlginç bir detay olarak şunu söyleyebilirim. İlyrialıların Roma'ya direnişinde liderlik eden Teatu adlı bir kraliçeden bahsedilmektedir. Bu antik çağda bir kadının siyasi ve askeri liderlik yapmasına gösterilen nadir örneklerden bir tanesidir.
Burada kısa bir ek yapayım. İlyalılar Adriyatik kıyılarında deniz ticareti ve korsanlıkla ün yaptığını az önce ifade ettin. Bugünkü Arnavutluk ve Karadağ'ın tarihsel kökenleri bu halka dayandırıldığını bilmekteyiz. Evet İlker, şimdi Makedonlar hakkında ne söyleyeceksin? Makedonların Balkan tarihi açısından önemi nedir?
Makedonlar denince akla ilk gelen Büyük İskender hiç kuşkusuz. Balkanlar tarihinin en önemli dönemlerinden birini temsil eder. Makedon Krallığı, Balkanların Kuzey Yunanistan'daki bir bölgesinde ortaya çıkmış ve M.Ö. 4. yüzyılda Kral 2. Filip ve ardından oğlu Büyük İskender'in liderliğinde bölgenin ve dünyanın siyasi ve kültürel açıdan, aynı zamanda askeri açıdan da yapısını kökten değiştirmiştir. Büyük İskender önderliğindeki Makedonlar, Balkanlar için önemi büyüktür. Bölgenin hem siyasi hem de kültürel ve Helenistik dünya ile bütünleşmesinde önemli bir kaynaklık etmiştir. Bununla ilgili bize ek yapar mısın Dana? Neler söyleyeceksin?
Tabii İlker, oldukça kapsamlı bir konu. Bunu özetlemeye çalışayım. Makedon Krallığı başlangıçta Yunan şehir devletlerinin gölgesinde kalan bölgesel bir güç olarak karşımıza çıkar. Ancak 2. Filip askeri reformlarla güçlü bir ordu kurarak Balkanlardaki diğer kabileleri ve şehir devletleri kontrol altına almıştı. Bu süreçte Traklar ve İlyrialılar gibi Balkan halkları Makedon hakimiyeti altına girmiştir. 2. Filip Balkanlarda birlik sağlarken aynı zamanda Helen kültürünü bölgeye yaymıştır. Filip'in kurduğu düzen Büyük İskender'i bölgeyi bir sıçrama tahtası olarak kullanmasını mümkün kılmıştır. Bu doğrultuda Büyük İskender Balkanları imparatorluk vizyonunun bir parçası olarak görmüştür. M.Ö. 336 yılında tahta çıktığında bölgedeki isyanları bastırarak Balkanlar üzerindeki kontrolü güçlendirdi. İskender, Trakya ve İlyria'daki seferlerle bu bölgelerin Helenleşmesini hızlandırdı ve yerel halkların Helenistik kültürle uyumlaşmasını sağladı. İskender'in en büyük katkısı Balkanları Asya ve Afrika ile bağlayan geniş bir imparatorluk kurması. Onun seferleriyle Balkanlar Doğu ile Batı arasında bir kültür ve ticaret köprüsü haline gelmiştir. Balkanlardan asker, zanaatkar ve tüccarlar İskender'in Asya'daki fetihlerine katılmıştır. Ve böylece Balkan halkları Helenistik dönemin kültürel ve ekonomik ağına dahil olmuştur. Büyük İskender'in fetihleri Balkanlarda Helenistik sanat, mimari ve bilimsel düşüncenin yayılmasını sağlamıştır. Özellikle Trakya ve Makedonya'daki Helenistik şehirler kuruldu ve bu şehirler Akdeniz dünyası ile Balkanlar arasında bir köprü görevini görmüştür. Balkan halklarının Helenleşmesi Roma İmparatorluğu döneminde bölgenin hızlı bir şekilde Roma ile bütünleşmesine zemin hazırlamıştır İlker.
Tabii Büyük İskender'den bahsetmişken Akdeniz bölgesinde etkisine de yer verdik. Bundan söz etmişken İskender'in kurmuş olduğu İskenderiye Kütüphanesi ve kendi adına kurmuş olduğu İskenderiye şehrinden de bahsetmekte fayda olduğunu düşünüyorum. Onunla ilgili de ilginç hikayeler var ancak programın süresi kısıtlı olduğu için bu kısmı geçebiliriz diye düşünüyorum.
İskenderiye Mısır sınırlarında kalıyor günümüzde.
Evet.
Bunu da belirtelim. Peki şimdi İlker, şu soruyla sormak istiyorum. Roma İmparatorluğu'nun Balkanlardaki etkisi oldukça büyüktü. Peki bu sürecin başlangıcı, yani Roma'nın Balkanlardaki ilk toprak istilası, ilk savaşları ne zaman başlamıştı?
Roma Balkanlara M.Ö. 2. yüzyılda adım atmıştır. Bunu Şöyle izah etmeye çalışayım. Az önce Balkanlarda yaşayan halklardan bahsederken İlyriyalılardan bahsetmiştik. İlyriyalıların varlığı Adriyatik denizindeki ticareti tehdit ediyordu, Romalıların ticaretini. Dolayısıyla Roma'nın bölgeye müdahale etmesi zaruri hale dönüştü. M.Ö. 229 ve M.Ö. 219 yıllarında gerçekleşen İlyria savaşları sonucunda Roma, Adriyatik kıyılarının kontrolünü sağlamış oldu. Bu zaferler Roma'nın Balkanlara girişini kolaylaştıran bir kapıydı. Daha sonra M.Ö. 168 yılında Pidna Savaşı ile Makedonya Krallığı'nı da yenilgiye uğratması sonucunda Romalılar bölgenin Roma'ya bağlanması hızlanmış oldu. Balkanlar Roma İmparatorluğu tarafından eyaletlere bölündü. Bu idari düzenlemeler sayesinde de yerel halkın Roma sistemine entegrasyonu kolaylaştırılmış oldu. Roma'nın bu bölgedeki varlığı da bu sayede pekişmiş oldu. Tabii bu sadece idari bir başarı değil, bunun askeri ve stratejik önemi de söz konusu. Taner, bize Roma için Balkanların askeri ve stratejik öneminden bahseder misin lütfen?
Tabii ki Roma için Balkanlar hem askeri hem de stratejik bir öneme sahipti. Balkanlar Roma'nın doğu ile batı arasındaki ticaret yollarını kontrol etmesine olanak sağladı. Özellikle de Via Egnatia, Adriyatik kıyılarından Bizans'a kadar uzanan önemli bir askeri ve ticaret yoluydu. Bu yol Roma lejyonlarının hareket kabiliyetini arttırdı ve imparatorluğun doğu sınırlarını korumasına yardımcı olmuştur. Balkanlar Roma'nın doğu sınırını savunmak için bir tampon bölge olarak kullanıldı. Bölge, Gotlar, Hunlar ve diğer kavimlerin akınlarına karşı Roma'nın sınırlarını koruduğu bir savunma hattı haline gelmişti. Roma bu tehditlere karşı Balkanlar'da kaleler ve sınır tahkimatları inşa etti. Özellikle Tuna Nehri, Roma İmparatorluğu'nun kuzey sınırını oluşturdu ve bu sınır boyunca lejyoner garnizonları yerleştirdiğini biliyoruz. Bu doğrultuda İlker, Balkanların kültürel ve sosyal dönüşümünde Roma nasıl bir rol oynamıştır?
Balkanlardaki yerel halkların yaşam tarzını tabii ki Roma'nın oradaki bölgedeki varlığı kökten değiştirdi. Romanizasyon olarak adlandırılan bu süreç bölgedeki halkların Roma kültürünü, hukukunu ve yaşam biçimini benimsemesiyle sonuçlanan bir süreçti. Latin dili özellikle Illyricum ve Mosessa bölgelerinde yaygın hale geldi. Bugün Romence'nin temeli olan Latince bu dönemde Balkanlara yerleşmiş olan bir dildir. Roma hukuk sistemi ise Balkanlarda yerel toplulukların üzerindeki hukuki düzeni sağlamlaştıran bir düzendi. Roma vatandaşlığı kavramı söz konusuydu. Bölgedeki elitler için prestijli bir statü haline gelmekteydi bu Roma vatandaşlığı. Dolayısıyla yerel halkların Roma toplumuna entegrasyonunu da teşvik eden bir sistemdi. Peki Taner, biraz da ekonomik etkilerinden bahsedelim. Roma'nın Balkanlardaki varlığının ekonomik etkileri hakkında bir şeyler söyler misin?
Tabii İlker, hemen din döndüğünü ifade edeyim. Roma, Balkanlarda geniş bir ekonomik ağ kurmuştu. Bölge tarım, madencilik ve ticaret açısından imparatorluğun önemli bir parçası haline gelmişti. Balkanlar, Roma'nın ihtiyacı olan tahıl, madenler ve hayvan ürünleri için bir tedarik merkezi haline olduğunu biliyoruz. Özellikle Dacia ve Mosoya bölgelerinde maden ocakları Roma iktisadına büyük katkı sağlamıştır. Roma'nın Balkanlarda inşa ettiği yollar, köprüler ve limanlar bölgeyi Akdeniz dünyasının bir parçası haline getirmiştir. Bu altyapı projeleri ticaretinin kolaylaşmasını sağladı ve Balkanları imparatorluğun geri kalanına bağladı. Az önce Trakların inançlarından bahsetmiştik, bölgede dile getirmiştik. Peki Roma döneminde Balkan coğrafyasına Hristiyanlığın yayılmasıyla ilgili bir özet geçer misin İlker?
Roma İmparatorluğu'nun Balkanlar üzerindeki etkilerinden biri de kuşkusuz Hristiyanlığın bölgede yayılmasıydı. 4. yüzyılda İmparator Konstantin'in Hristiyanlığı resmi din olarak kabul etmesiyle birlikte Balkanlarda çok sayıda kilise ve dini merkezler inşa edildi. Bugün Ayasofya mesela onlardan bir tanesi, günümüze kadar gelmiş. Özellikle Selanik ve Niş gibi şehirlerde erken dönem Hristiyanlığın önemli merkezleri olduğunu görüyoruz bu şehirlerin. Balkanlarda bulunan yerel topluluklar bu dönemde Hristiyanlık ile tanışmış ve yeni bir dini ve kültürel bir yapı ortaya çıkmıştır. Peki yani Roma İmparatorluğu tabii bölgeye hükmetmiştir ama sonuçta bir nihayete ermiştir. Bu nihayete erme aşamasında Balkanlarda neler yaşanmıştır? Bunlara da biraz değinebilir miyiz?
Tabii bir özet çizmeye çalışalım. Roma İmparatorluğu'nun çöküş sürecinde Balkanlar özellikle barbar kavimler olarak nitelenen akınlarına maruz kalmış. 4. ve 5. yüzyıllarda Hunlar, Gotlar ve diğer kavimlerin Balkanları istila ettiğini biliyoruz. Bu süreç Roma'nın Balkanlardaki kontrolünü kaybetmesi ve bölgenin siyasi istikrarsızlığını sürüklenmesine neden oldu. 395 yılında Roma'nın Doğu ve Batı olarak ikiye ayrılmasının ardından Balkanlar Doğu Roma ve Bizans İmparatorluğu'nun kontrolü altına geldi. Genelde bu bağlamda özet çizmem gerekirse Roma İmparatorluğu Balkanların siyasi, kültürel ve ekonomik yapısını köklü bir şekilde dönüştürmüştür. Bölge Roma döneminde kapsamlı bir idari, askeri ve ekonomik sistemin parçası haline gelmiştir. Yine Roma'nın çöküşünden sonra bile bu miras uzun süre devam etmiştir. Roma'nın Balkanlardaki etkisi bölgenin Akdeniz dünyasıyla entegrasyonunu sağlamış ve modern Balkan kimliğinin oluşumunda önemli bir rol oynamıştır. Şimdi İlker, bu doğrultuda aynı süreçte gerçekleşen kavimler göçü hakkında bilgi verir misin?
Kavimler göçü 4. ve 5. yüzyıllarda Avrupa'nın siyasi, sosyal ve kültürel yapısını kökten değiştiren bir dizi göç dalgası olarak karşımıza çıkmaktadır. Bu hareket merkezinde Asya'dan gelen Hunların etki ettiğini görüyoruz. Balkanlar bu süreçte önemli bir geçiş ve yerleşim bölgesi haline gelmiştir. Dolayısıyla kavimler göçü Balkanların etnik yapısını dönüştürmüş, Romalıların siyasi otoritesini zayıflatmış ve Bizans İmparatorluğu'nun bu coğrafyadaki hakimiyetini derinden etkilemiş bir süreçtir. Taner, Balkanlara gelen Hunlar hakkında biraz konuyu açabilir misin? Atilla'dan mesela bahsedebilir misin?
Tabii ki. Öncelikle şunu söyleyeyim. Kavimler göçünün temel itici gücü öncelikle Hunlar olmuştur. Hunlar, Karadeniz'in kuzeyindeki Gotları yerlerinden ederek Avrupa'ya doğru büyük bir göç dalgasını tetiklemişlerdir. Az önce ifade ettiğim üzere 4. yüzyılın sonlarında Hun orduları Balkanlara girerek Bizans topraklarını tehdit etmeye başlamıştır. Hun İmparatoru Atilla 5. yüzyılın ortalarında Balkanlara yönelik büyük seferler düzenlemiştir. Özellikle 447 yılında yapılan saldırılarda Hunlar Balkanlardaki birçok stratejik şehri ele geçirmiştir. Bugün Sırbistan topraklarında yer alan Niş, yine Bulgaristan topraklarında yer alan Filibe ve Serdika ki bugünkü Sofya gibi şehirler Hun akınları sırasında büyük zararlar görmüştür. Hunların baskısı bölge halklarını, güvenlik arayışlarını güneye doğru göç etmeye zorlamıştır. Bu doğrultuda İlker, Bizans'ın zayıflaması bu dönemde sana ne ifade ediyor?
Şimdi tabii Atilla'nın bu Bizans'ın direnişini kırması, imparatorluğu ağır mağlubiyetlere uğratması ve bu mağlubiyetler sonunda da Bizans İmparatorluğunu vergiye bağlaması önemli bir unsur. Hun İmparatorluğu'nun Balkanlar üzerindeki hakimiyetinin ve Bizans'a olan üstünlüğünün en büyük sembolü Bizans'ın vergiye bağlanması olarak kayıtlara geçmiştir. Atilla'nın Balkanlardaki etkisi sadece askeri zaferleriyle de sınırlı değildi. Hunların bölgede yaratmış olduğu bu faaliyetler söz konusu kavimler göçünün ivme kazanmasını ve dolayısıyla daha sonra bölgeye gelecek Slav, Got, Avar gibi toplulukların Balkanlara yerleşmesine de zemin hazırlamıştır aslında bu süreç. Dolayısıyla bu süreç bölgenin etnik kültürel yapısını derinden etkilediğini kayıtlarda görmekteyiz. Hunların akınları Bizans'ın Balkanlarda savunma politikalarını yeniden şekillendirmesine ve Trakya gibi bölgelerde yeni sınır tahkimatlarının oluşturulmasına neden olmuştur.
Ben burada bir ek yapmak istiyorum İlker. Benim de yüksek lisans tezim Yugoslavya'da mikro milliyetçilik örneğiydi. Etnik ve kültürel dönüşüm üzerine bir ek yapayım kavimler göçüyle ilgili. Balkanların kültürel dokusunu da dönüştürmüştür bu mutlaka. Yeni gelen kavimler yerel halkların kültürleriyle kaynaşmış ve yeni etnik kimliklerin oluşmasına vesile olmuştur. Slavlar bölgedeki yerleşim düzenini köy bazlı bir yapıya dönüştürürken Bizans'ın Hristiyanlık misyonerliği ile kültürel bir birleşmede söz konusu olmuş. Bu süreçte Slav halkları Bizans etkisiyle Hristiyanlığı benimsemiş ve Bizans Slav sentezi Balkanların kültürel kimliğini şekillendiren bir unsur haline gelmiştir. Tabii ki de burada bunun ekonomik ve sosyal sonuçları çıktıları da olmuş. Bununla da ilgili kısa bir özet geçer misin bize?
Balkanlardaki ekonomik düzeni de büyük ölçüde bozduğunu görmekteyiz. Çünkü mevcut halihazırda işleyen bir sistem var ve buna Hunlar gelerek bir nevi tabiri caizse çomak sokmuş oluyor. Dolayısıyla şehirlerin söz konusu süreçte tahrip görmesi, ticaret yollarının kesintiye uğraması, bölgedeki halkların göç hareketliliğine neden olması gibi sebeplerden ötürü köylerde yaşayan veya kırsalda yaşayan kişiler daha korunaklı bölgelere çekilme yolunu seçmiştir. Bölgede yaşayan halk açısından bakıldığında. Tabi bu durumda Balkanlarda feodal yapının erken bir biçimde ortaya çıkmasına zemin hazırlamıştır. Böyle bir etkisi olduğunu söylememiz mümkün.
Bu doğrultuda şu şekilde bir kavimler göçüyle ilgili sonucu ifade etmemiz doğru mudur İlker? Balkanlar tarihindeki en önemli dönüm noktalarından biri olarak görüyorum. Bu süreç bölgenin etnik ve kültürel yapısını köklü bir şekilde değiştirmiştir. Bizans imparatorluğunu zayıflatmasına ve yeni siyasi düzenlerin ortaya çıkmasına neden olmuştur. Hunlar ve diğer kavimler Balkanları hem bir geçiş bölgesi hem de bir yerleşme olarak kullanmış ve bu toprakların gelecekteki etnik ve siyasi yapısının temellerini atmıştır. Kavimler göçünün etkileri, Balkanların sonraki yüzyıllardaki istikrarsızlıklarında ve etnik çeşitliliğinde açıkça önemli bir rol oynadığını söyleyebilirim.
Kesinlikle. Zaten programımızın başında da bahsetmiştik. Balkan coğrafyasındaki bu çeşitlilik bölgenin hem zenginliği hem de çatışmalara zemin hazırlayan neden olarak söylemiştik. Atilla'dan bu kadar bahsetmişken şimdi Atilla'yı konu alan bir şarkıyla devam edeceğiz. Şarkının söz ve müziği Nazif Tunç Demirağ'a ait olan Karakam isimli albümden gelmekte. Şarkının ismi ise Atilla'dır. Eser kulaklarınızda.
Gök Tanrı'nın ışığı aydınlattı yolunu. Gökler söyler Tanrı kuz. Bir yanında Batılar, öbür yanda Tatarlar. Kudret gelir özünden, Acun titrer gözünden. Pars çeviklik, Doğan çabukluk, Kurt direnci öğretti. Atasını saydı, töresine bağlı gök Tanrı yolunu açtı. İşte burada toplandı Atilla'nın torunları. Çin denizinden Avrupa'ya kan yoluyla bağlandı. İşte burada toplandı Atilla'nın torunları. Çin denizinden Avrupa'ya kan yoluyla bağlandı. It's Gürt'ün ekibi Mi Atilla Unokai. Kiket Mie Köt Öztekinayi. Tengertöl Avrupa'yı.
Kıymetli dinleyiciler, bize ayrılan sürenin sonuna geldik. Önümüzdeki hafta Bizans dönemiyle Orta Asya'dan Balkanlara Türk Dünyası başlıklı yayınımız haftaya kaldığı yerden devam edecek. Hoşça kalın.
Bir sonraki programda görüşmek üzere. Hoşça kalın, esen kalın.